Ayrım 70. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 643. Jean kaşlarını çattı, küpeşteyi kavradı ve sulara baktı. Çok yazık dedi en sonunda. Günahhanedeki onca para öylece duruyor. Onu asla alamayacak olmamız ne kötü ve diğer şeyleri. Locke konudaki bu ani değişim karşısında sırıttı. İnadından dönen Jean'ın incinmiş gururunu onarma yöntemiydi bu. Günahhane mi dedi Zamira? Hikayemizin bazı kısımlarını anlatmadık Zamira, bizi affet. Bazen bu entrikalar peşinde sürükleyemeyeceğin kadar ağırlaşabiliyor. Bizim günahhanenin defterlerinde birkaç bin solarimiz var. Kahretsin, onu alabilmenin bir yolu olsaydı payımı sana verirdim. Ama öyle bir şey mümkün değil. Keşke şehirde paranın bir kısmını bizim adımıza saklayacak birini bulabilseydik dedi Jean. Dökülen bir anın arkasından ağlamanın bir anlamı yok dedi Locke. Talverrar'da para ödemeden ya da bahşiş vermeden tek bir arkadaş bile edinebileceğimizden şüpheliyim. Oysa şimdi kahrolasıca bir arkadaş ne de çok işimize yarardı. Küpeşteye yaslanmakta olan Jean'ın yanına gidip iri yarı adam gibi kendini denize kaptırmaya çalıştı. Ama tek düşünebildiği suya düşen kefenli cesetler oldu. Suya düşen cesetler. Tıpkı onun ve Jean'ın da birer halat kullanarak güvenle aşağı. Dur bir dakika dedi Locke. Bir arkadaş, bir arkadaş. Bize lazım olan şey işte bu. Stragos ile Requin'i birer tabak gibi parmağımızda oynattık. Son iki yıldır kimlerle irtibat kurmaya zahmet etmedik peki? Kimleri yok saydık? Tapınakları mı? İyi bir tahmin ama hayır. Bu keşmekeşten direkt etkilenen başka kim var? Priori mi? Priori dedi Locke. Gizli saklı işler çeviren o şişko, kırnaz, piç kuruları. Locke parmaklarıyla küpeşte de tempo tutarak duyduğu kederi düşüncelerinden uzaklaştırmaya ve onlarca üstün körü olasılıksız planı tek bir tutarlı komplo haline getirmeye çalıştı. Bir düşün, kimlerle kumar oynadık? Günahhanede kimleri gördük? Olena Pascalis. Hayır, o kadın masaya ancak ucundan kıyısından oturuyor. De Morella. Hayır, tanrılar aşkına onu kimse ciddiye almıyor. Kim Priori'nin alelacele bir hamle yapmasını sağlayabilir? Kim böyle bir şeyi zorla yaptıracak kadar saygıya veya nüfuza sahip? Bize dahili yediden biri lazım, diğer herkesin canı cehenneme. Priori'nin siyasi yapısını anlamaya çalışmak tavuk kemikleriyle fal bakmaktan farksız diye düşündü Locke. Ticaret konseyinde 7'şer kişiden oluşan 3 kademe vardı. En alt 2 kademedeki koltuklarda oturanların amaçları herkes tarafından bilinirdi. Dahili 7'dekilerse yalnızca ismen tanınırdı. Hiyerarşideki yerleri ve ne tür vazifeler üstlendikleri yabancılar için bir gizemdi. Korda dedi Jean. İhtiyar Kordo mu yoksa Dionin mi? İkisi de hiç fark etmez. Marius dahili 7'den biri. Lionin ise oraya dahil olmak üzere. Ayrıca Marius Perelandro'nun taşaklarından bile daha yaşlı. Eğer kafanda canlandırdığın delice bir şey için Priori'yi harekete geçirebilecek biri varsa kısmen delice demek daha doğru olur. Suratındaki o kahrolasıca ifadeyi iyi tanıyorum. Herhangi bir kordonun işini göreceğinden eminim. Keşke o pezevenklerle tanışmış olsaydık. Jean dostunu ihtiyatlı gözlerle süzdü. Sahiden de suratında o ifade var. Niyetin ne? Ya hepsini birden yapmaya niyetliysem? Niye ilk seçenek olarak intiharı düşünüyoruz? Niye önce başka bir şey denemiyoruz? Requin'e gidelim. Vurgunu gerçekleştirelim, Stragos'a gidelim, ondan bir cevap veya panzehir koparalım, sonra da o veya bu şekilde ona haddini bildirelim. Locke bir hançeri Talverrar'ın görünmez arholuna saplarmış gibi yaptı. Hareket o kadar tatmin ediciydi ki onu tekrarlamadan duramadı. Peki tüm bunların altından nasıl kalkacağız? İşte asıl soru o dedi Locke. Şimdiye kadar sorduğun en iyi soru. Birkaç şeye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Öncelikle son zamanlarda başımıza gelenleri düşünürsen, Talverrar'daki herkesin şu anda bizi arbaletlerle ve meşalelerle limanda beklediğini farz edebiliriz. Daha iyi sahte kılıklara ihtiyacımız var. 12'linin en hırpani tarikatı hangisi? Kallo Androno dedi Jean. Kallo bizi affetsin ama haklısın dedi Loke. Kallo Androno. Kavşaktaki gözler, seyahat, lisan ve irfan tanrısı. Ona inanan gezgin rahipler kadar yerleşik alimleri de şıklığa dudak büker, giysilerinin bayağılığından gurur duyarlar. Zamira dedi Loke, eğer hala gemide iğne iplik kullanabilen biri varsa bize iki cübbe lazım. İster yelken bezinden olsun, ister fazla giysilerden hiç fark etmez. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama artık etrafta bol bol fazla giysi olmalı. Hayatta kalanlar diğerlerinin eşyaları için zar atacaklar ve parayı aralarında bölüştüreceğim dedi kadın. Ama ondan önce birkaç şeyi sahiplenebilirim. Bize bir de mavi bir şey lazım dedi Loke. Androno rahiplerinin taktığı saç bantları gibi bir şey. Onları giydiğimiz sürece sadece kötü giyimli birer berduş değil, kutsal birer adam gibi görülürüz. Ezri'nin mavi tüniği dedi Jean. Onu kamerasında bırakmıştı. Rengi biraz soluk ama. Mükemmel dedi Loke. Şimdi Zamira, Talverrar'a yaptığımız ilk ziyaretten döndüğümüzde sana bir mektup emanet etmiştim. Hani üstünde Requi'nin mührü olan. Jerome onun üstünde zincirin bize gösterdiği gibi oynamanı istiyorum. Bu konuda benden daha beceriklisin ve inandırıcı bir şeye ihtiyacımız var. Sanırım deneyebilirim ama yani şu an herhangi bir konuda ne kadar becerikli olabileceğimden emin değilim. Yapabileceğinin en iyisini yap benim için ve de Ezri için. Mührün nereye aktarılmasını istiyorsun? Temiz bir parşömene, kağıda ne olursa elinde hiç buna benzer bir şey var mı Zamira? Bütün bir yaprağı mı kastediyorsun? Muhtemelen Paolo ile Cosetta'nın elinden kurtulan olmamıştır. Ama pek çoğunu sadece kısmen karaladılar. Belki birini ortadan ikiye ayırabilirim. Öyle yap. Jerome ihtiyacın olan aletlerin bir kısmını Zamira'nın kamerasındaki eski deniz sandığımda bulabilirsin. Kamerayı ve fenerlerden bazılarını kullanabilir miyiz kaptan? Çocuklar halat dolabından çıkmayı reddediyorlar dedi Zamira. Çok korktular. Oraya yataklık birkaç şey ve simyasal fenerler götürdüm. Kamera sizindir. Kartlarını da kullanman gerekecek dedi Jean. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet iyi bildin. Onları da kullanmaya niyetliyim. Hem onlara hem de kısa süre içinde toplayabileceğimiz en iyi teçhizatlara ihtiyacımız var. Hançerler, tercihen yarı ipekten yapılma kısa sicimler. Tabii bir de para. Zamira, parayla çözmemiz gereken bir sorun çıkabilir diye 50 veya 60 solarıyla dolu küçük keseler gerekiyor. Ve de coplar. Eğer gemide hiç yoksa kum ve yelken bezi kullanarak... Bir çift de nacak dedi Jean. Kameramda iki tane var. Aslına bakarsan onları senin sandığından almıştım. Ne? Jean'ın yüzünde gerçek bir heyecan ifadesi belirdi. Onlar sende mi? Bir çift nacağa ihtiyacım vardı. Senin için özel olduklarını bilmiyordum. Yoksa çaylak postadan çıktığında onları sana geri... Özel mi? Onlar silahtan çok birer aile ferdi gibidir dedi Loke. Peki tüm bunları nasıl yoluna koyacağız diye sordu Jean. Dediğim gibi bu mükemmel bir soru ve ben de ona uzun uzadıya kafa yormaya... Hava şartları değişmezse Talverrar'a yarın geceden önce ulaşmayacağız dedi Zamira. Uzun uzadıya kafa yormak için bol bol zamanın olacağını sana garanti ederim. Üstelik büyük bir bölümünü baş direği tepe gözcüsü olarak geçireceksin. Hala gemideki bazı işleri üstlenmeniz gerekiyor. Elbette dedi Loke, elbette kaptan. Talverrar'a ulaştığımızda mümkünse bizi şehre kuzeyden yaklaştır. Ne yaparsak yapalım, evvela tüccarlar semtine uğramamız lazım. Kordo için mi diye sordu Jean. Kordo için cevabını verdi. İster genci ister yaşlısı olsun umurumda değil. Kahrolasıca pencerelerinden girmemiz gerekse bile onlarla görüşeceğiz. İkinci kısım. Bu da ne dedi? Köşeyi dönüp de Loki ile Jean'ın az evvel içeri girmek için kullandıkları dördüncü kat penceresinin önünden geçecek kadar şanssız olan şişman ve iyi giyimli uşak. Hey dedi Loki, tebrikler. Bizler zıt hırsızlarız ve sana 50 altın solari vermek için buradayız. Ardından para kesesini uşağa doğru attı. Adam keseyi bir eliyle yakaladı ve ağırlığı karşısında ağzı bir karış açıldı. Alarm vermeden geçirdiği o 1,5 saniyede de Jean onu coplayarak bayılttı. Kordo aile malikanesine en üst katın kuzeybatı köşesinden sızmışlardı. Zira surlar ve demir kazıklar çatıya tırmanmayı itici kılmıştı. Pirinç denizindeki bu kusursuz Auri mortası gecesinde saat neredeyse gecenin 10'uydu. Loke ile Jean bu noktaya kadar ulaşabilmek için daha şimdiden dikenli bir çalı çitten geçmiş, 3 muhafız ve bahçıvan ekibinden sakınmış, Kordo malikanesinin nemli ve düzgün taşlarına tırmanmaya 20 dakika harcamışlardı. Eğreti Kallo Androno rahip cübbelerini ihtiyaç duydukları diğer malzemelerle birlikte Jabril'in alelacele diktiği sırt çantalarına tıkıştırmışlardı. Muhtemelen Verrar topraklarına ayak bastıklarından beri üzerlerine tek bir arbalet oku bile fırlatılmamış olmasını o cübbelere borçluydular. Ama gece daha erken diye düşündü Roque, hem de çok çok erken. Jean baygın uşağı pencerenin işine sürükleyip başka bir pürüz var mı diye etrafı kolaçan ederken Loke de o esnada çift kat buzlu cam pencereyi kapatıp mandalı çevirdi. Mandalı açması için dikkatle eğriltilmiş incecik bir metal parçası kullanması yetmişti. Kamor'un dürüst vatandaşları bu alete sofra donatan derlerdi. Çünkü mandallı pencerelere sahip olabilecek kadar zengin bir eve başarıyla girip çıkabilirseniz akşam yemeğinizi sağlama almışsınız demektir. Ne tesadüftür ki Loke ile Jean o güne dek buna çok benzeyen ama hiçbiri böylesine büyük olmayan pek çok eve sızdıkları için avlarını nerede arayacaklarını az çok biliyorlardı. Ana yatak odaları genellikle pipo, çalışma ve oturma odaları gibi lükslere komşu olurdu. Tabii bir de kütüphane diye mırıldandı Jean, ikili sessizce sağlarındaki koridora girerlerken. Zevkli bir tarza perdelenmiş dişlerdeki simyasal fenerler mekana altın sarısı turuncu renkli hoş bir parıltı katıyordu. Koridorun ortasındaki bir çift açık kapı kanadından soluna bakan Loke, kitaplarla ve tomarlarla dolu raflar seçebiliyordu. Görünürde başka bir uşak yoktu. Kütüphane ufak çaplı bir mucize sayılabilirdi. İçeride binlerce kitaba ek olarak sıra sıra raflara ve kutulara yerleştirilmiş yüzlerce tomar vardı. Duvarlardaki birkaç boş yer simyasal yollarla tabaklanmış köselelere çizili takım yıldızı haritalarıyla süslüydü. Biri sollarında, diğeri ise önlerinde yer alan iki kapalı kapı öteki dahili odalara çıkıyordu. Loke sol taraftaki kapıya yanaşıp kulak kesildi. Birkaç hafif mırıltı duyunca Jean'a doğru döndü ve onu kitap raflarından birinin önüne çakılıp kalmış halde buldu. İri yarı adam elini uzatıp yaklaşık 15 santim uzunluğunda ince bir kitabı istiflerin arasından aldı ve çabucak sırt çantasına soktu. Loke sırıttı. Tam o sırada sol tarafındaki kapı dosdoğru üstüne açılarak başının arkasına zararsız fakat acı verici bir darbe indirdi. Hızla o tarafa döndüğünde kendini boş bir gümüş tepsi taşıyan genç bir kadınla karşı karşıya buldu. Kadın çığlık atmak için ağzını açtı fakat sesini çıkaramadı. Loki'nin sol eli ileri atılıp o ağzı kapatmış, sağ eli ise hançerine gitmişti bile. Hizmetçiyi çıktığı odaya geri itti ve eşiği geçince ayaklarının 2,5 santim kalınlığındaki pelüş bir halıya battığını hissetti. Onun hemen arkasından içeri giren Jean kapıyı çarparak kapattı. Hizmetçinin tepsisi halıya düştü ve Loke kadını yana itti. Kadın şaşkın bir of sesiyle Jean'ın kollarına düşerken Loke de karşısında kenarları kabaca 3 metre uzunluğunda, üzeri büyükçe bir yatay yelken olabilecek kadar ipek kumaşla kaplı bir yatak buldu. Yatağın karşı ucundaki yastıklarda yüzü gözü kırışmış bir adam oturuyordu. Cılız bedene bu kadar geniş ve şaşalı bir boşlukla çevriliyken halinin gülünç olduğu söylenebilirdi. Deniz köpüğü rengindeki saçları, üstündeki yeşil renkli ipek kaftanın omuzlarına serbestçe dökülmüştü. Loki, Jean ve gönülsüz hizmetçi hep beraber odasına daldıkları sırada ihtiyar adam da simyasal fenerlerin ışığında bir kağıt yığınını gözden geçirmekteydi.
''Herhalde Marius Cordo ile görüşüyorum.'' dedi Loki. ''İleride pencere mandallarına mekanik bir aksam taktırmanı önerebilir miyim?''
Yaşlı adamın gözleri fal taşı gibi açıldı ve ellerindeki kağıtlar etrafa saçıldı.
''Ah tanrılar aşkına!'' diye bağırdı. ''Ah tanrılar beni korusun! Sensin!''
''Üçüncü kısım.'' ''Tabii ki benim.'' dedi Loki. ''Sadece henüz kim olduğumu bilmiyorsun, hepsi bu.''
''Efendi Costa, bu konuyu konuşabiliriz. Makul ve son derece varlıklı bir adam olduğumu bilmelisin.''
''Ben...'' ''Pekala, anlaşılan kim olduğumu gayet iyi biliyorsun.'' dedi Loki biraz kaygılanarak. ''Ayrıca paran umurumda değil. Buraya...''
''Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapardın.'' dedi Cordo. ''Her şey iş icabıydı.'' ''Evet, iş icabı. Canımı bağışla. Bırak bu da ticari bir karar olsun.'' ''Altınlara, mücevherlere, simyasal maddelere dayanan bir ticari...''
''Efendi Cordo'' dedi Loki. ''Bak ben...'' Kaşlarını çatarak hizmetçiye doğru döndü. ''Bu adam, ah, bunak mı?''
''Aklı tamamen yerindedir.'' diye cevap verdi kadın soğuk bir üslupla.
''Seni temin ederim ki öyleyim.'' diye gürledi Cordo. Kapıldığı öfke çehresini tamamen değiştirmişti. ''Ve kendi yatak odamdaki suikastçılar tarafından aşağılanacak değilim. Şimdi ya beni derhal öldür ya da salıverilmemin fiyatını belirle.''
''Efendi Cordo'' dedi Loki, ''bana iki şey söyle ve her ikisinde de son derece açık konuş. Öncelikle kim olduğumu nasıl biliyorsun? İkincisi, neden seni öldürmek için buraya geldiğimi düşünüyorsun?''
''Bana yüzleriniz gösterildi.'' dedi Cordo, ''bir su birikintisinde.''
''Bir su.'' Loki midesinin büzüldüğünü hissetti.
''Lanet olsun, bunu sana gösteren bir...''
''Kart tayinli bir bağlı büyücüydü. Özel bir meseleyle ilgili olarak loncasını temsil ediyordu. Herhalde artık...''
''Sen.'' dedi Loki. ''Yerinde olsam aynı şeyi yapacağımı söyledin. O tanrıların cezası suikastçıları peşimize takan sendin. Rıhtımdaki o yavşaklar, zehirli içki dağıtan barmen, festival gecesi bize saldıran o grup.''
''Tabii ki bendim.'' dedi Cordo. ''Ama maalesef her seferinde paçayı kurtardınız. Sanırım bir parça da olsa Maxilan Stragos'un yardımlarıyla.''
''Maalesef mi? Maalesef mi? Cordo, o herifler amaçlarına ulaşamadıkları için ne kadar şanslı bir orospu çocuğu olduğunu hayal bile edemezsin.'' ''Bağlı büyücüler sana ne anlattı?''
''Haydi ama, muhakkak kendi planların herkesten iyi.''
''Anlattıklarını aynen aktar, yoksa seni saydan öldürürüm.''
''Senin Priori için tehdit oluşturduğunu ve önceki hizmetlerine ödediğimiz bedellerin ışığında seninle ilgili bir uyarıda bulunma gereği duyduklarını söylediler.''
''Önceki hizmetleri derken dahili yediye hizmetlerini kastediyor olmalısın.''
''Evet.''
''Sizi gidi kuş beyinli piç kuruları.'' dedi Loki. ''Bağlı büyücüler sizi kullandı Cordo. Bir dahaki sefere onlara para vermeden önce bunu bir düşün. Biz Efendi de Ferra ile ben onların belalılar listesindeyiz. Ve sırf zevk olsun diye ikimizi sizinle Stagos arasında oyuncak yaptılar. Hepsi bu. Biz buraya Priori'ye zarar verme amacıyla gelmedik.''
''Sözüne güvenmem için...''
''Madem öyle, neden seni buracıkta öldürmüyorum?''
''Bak, bu hem hoş hem de düşündürücü bir husus.'' dedi Cordo dudağını ısırarak.
''İşin aslı şu ki,'' dedi Loki, ''ebediyen idrak kabiliyetinin dışında kalacak bazı sebeplerden dolayı tek bir amaç uğruna malikanene geldim. Sana Maxilan Stragos'un kellesini gümüş bir tepside sunmak için.''
''Ne?''
''Tam anlamıyla değil. Aslına bakarsan o kelleye yönelik başka planlarım var. Ama Arhonluğun bir karınca yuvası gibi dağıtılmasından ne kadar hoşnut kalacağını biliyorum. O yüzden bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Maxilan Stragos'u koltuğundan temelli indirmeye ve işi bu gece halletmeye niyetliyim. Bunun için yardımın gerekiyor.''
''Ama siz Arhon'un bir tür casususunuz.'' Jerome ve ben mecburi casuslarız dedi Locke. Stragos'un özel simyacısı bize durağan bir zehir verdi. Stragos panzehiri kontrol ettiği sürece ya ona hizmet edeceğiz ya da korkunç bir şekilde can vereceğiz. Ama pezevenk herif çok üstümüze geldi ve çizgiyi aştı.
Siz birer provokatör olabilirsiniz. Stragos'un şey yapmak için yolladığı.
Ne yapmak için? Sadakatini sınamak mı? Hangi mahkemede, hangi yemin altında, hangi kanunun önünde? Gerçekten Stragos'a hizmet ettiğimize yönelik aptalca çıkarımına istinaden aynı soruyu tekrarlıyorum. Seni niye buracıkta öldürmüyorum?
Bak bu mantıklı bir soru.
İşte diyen Locke yatağın etrafından dolanıp Kordo'nun yanına oturdu. Al şu hançeri. Bıçağını yaşlı adamın kucağına attı. Tam o sırada kapı sertçe çalındı.
Baba, baba hizmetkarlardan biri yaralanmış. Sen iyi misin? Baba içeri giriyorum.
Oğlumun anahtarı var dedi baba Kordo. Kapı kilidi tıkırdarken. Ah dedi Locke, öyleyse buna yine ihtiyacım olacak. Hançeri kapıp ayağa kalktı ve silahı çok da tehditkarcı olmayan bir adayla yaşlı adama doğrulttu. Kıpırdama, bu iş bir dakika bile sürmeyecek. 30'lu yaşlarının ortalarındaki yapılı bir adam ellerinde süslü bir meçle odaya daldı. İkinci kademeden priori olan Leonis Kordo babasının yegane varisiydi ve birkaç sene önce dul kalmıştı. Belki de tüm Talverrar'ın en gözde bekarıydı ve günahhaneye nadiren uğraması onu daha da dikkat çekici kılmaktaydı.
Baba, Alasin...
Leonis silahını sallayarak bir adım ilerledi ve kapıyı bloke etmek maksadıyla kollarını iki yana açtı.
''Bırakın onları aşağılık herifler. Hane muhafızlarına haber verildi. Buradan asla çıkama.''
''Of Perelandro aşkına, rol yapmakla falan uğraşmayacağım.'' diyen Locke hançeri tekrar baba Kordo'ya verdi. Yaşlı adam silahı sanki bir böcek yakalamışçasına iki parmağının arasında tuttu.
''Bak gördün mü, ben ne biçim bir suikastçıyım ki böyle bir şey yapıyorum. Kılıcını kılına sok, kapıyı ört ve kulaklarını aç, konuşacak çok şeyimiz var.''
''Ben ama...'' ''Leonis'' dedi baba Kordo, ''bu adam aklını oynatmış olabilir. Ama dediği gibi ne kendisi ne de ortağı birer suikastçı. Silahını kaldır ve muhafızlara de ki...'' Bu noktada şüpheyle Locke'ye doğru döndü. ''İçeri sızarken ağır yaraladığım bir adamım oldu mu Costa?''
''Birinin kafasını hafifçe vurdum.'' dedi Locke. ''Bunu sık sık yaparım. Kısa zamanda kendine gelir. Artık o her kimse.''
''Pekala.'' Marius iç geçirdi ve tuttuğu hançeri çekinerek Locke'ye geri verdi. Genç adam da silahı tekrar kemerine taktı. ''Leonis, muhafızlara geri çekilmelerini söyle. Sonra da kapıyı kilitle ve otur.''
''Bu odada herhangi bir suikast olmayacaksa gidebilir miyim?'' diye sordu Alasin.
''Hayır, kusura bakma. Daha şimdiden çok şey duydun. Bir sandalye çek ve geri kalanını da dinlerken rahatına bak.''
Locke baba Kordo'ya doğru döndü. ''Bak bariz sebeplerden dolayı bu geceki işimiz bitene kadar hizmetçim bu evden ayrılamaz, tamam mı?''
''Bir dakika.''
''Hayır Alasin, misafirimiz haklı.'' dedi baba Kordo ellerini gönül alırcasına sallayarak. ''Çok fazla şey risk altında ve eğer bana sadıksan bunu sen de biliyorsun demektir. Değilsen de bunu söylediğim için beni affet ama bu daha da çok şey bildiğin anlamına gelir. Seni çalışma odamda bekleteceğim, orada rahat edersin ve çektiğin sıkıntıyı fazlasıyla tazmin edeceğim, sözüm söz.''
70. ayrımın sonu, sayfa 652.